Ayrım 16. Sayfa 199. 30. bölüm. Hapishane, çiftlik evi ile kuzey duvar arasında yıllardır budanmamış gibi görünen bakımsız, dikenli çalılıkların arkasındaki kuytu bir köşedeydi. Orta çağdan kalma bir yapıya benziyordu. Betondan yapılmıştı. Parmaklıklı penceresi vardı ve paslanmış metal bir sürgüyle kilitlenmişti. Newt bir anahtar çıkarıp kilidi açtı ve Thomas'a içeri girmesini işaret etti. İçeride sadece sandalye var. Ve yapabileceğin hiçbir şey yok, tadını çıkar. Thomas içinden sızlanarak içeri girdi ve her an kırılacakmış gibi duran ve bir ayağı diğerinden kısa olan sandalyeyi gördü. Muhtemelen bilerek böyle bırakılmıştı. Yastık bile yoktu. İyi eğlenceler, dedi Newt kapıyı kapatmadan önce. Thomas yine evine döndü ve arkasından kapının kilitlendiğini duydu. Parmaklı pencereden Newt'in sırıtan suratı göründü. Kuralları çiğnemene rağmen hafif bir ceza. Arkadaşlarının hayatını kurtardın Tommy. Ama yine de bilmen gereken, evet biliyorum, düzen. Newt gülümsedi. Hiç fena değilsin. Arkadaş da olsak her şey kuralına göre işlemeli. Bu sayede hala hayattayız. Oturup duvarlara bakarken bunu bir düşün. Sonra gitti. Bir saat sonra Thomas sıkılmaya başlamıştı. İkinci saatin sonunda kafasını duvarlara çarpmak istiyordu. İki saat daha geçtiğinde geri ve ızdırap verenlerle yemek yemeyi, hapishanede boş boş oturmayı tercih edebilirdi. Geçmişe dair anılarını hatırlamaya çalıştı fakat boşuna uğraşıyordu. Sonunda Chuck öğlen yemeği getirince rahatladı. Chuck pencereden birkaç parça tavuk ve bir bardak su uzattı ve her zamanki gibi Thomas'ın kafasını şişirmeye başladı. Her şey normale dönüyor diye açıkladı. Kuşcular labirentteler, herkes çalışıyor, yaşamaya devam ediyoruz. Geriden hala haber yok. Newt koşuculara cesedini bulurlarsa hemen dönüp haber vermelerini söyledi. Ah, bir darbi kendine geldi, iyi gözüküyor. Newt artık büyük patron olmayacağına memnun. Albin adını duyunca Thomas başını yemeğinden kaldırdı. Bir önceki gün kendini boğmasını düşündü. Ardından kimsenin Albin'in Newt odadan çıktıktan sonra kriz geçirmeden önce söylediklerini bilmediğini hatırladı. Fakat Albin artık kendine geldiğine göre bunu başkalarıyla da konuşabilirdi. Chuck beklenmedik bir şekilde konuyu değiştirerek konuşmaya devam etti. Thomas, ben berbat bir haldeyim. Eve özleyip üzülmek ama nereye dönmek istediğim hakkında hiçbir fikrimin olmaması çok tuhaf. Tek bildiğim burada olmak istemediğim. Ailemin yanına gitmek istiyorum. Nereden geldiysem oraya. Hatırlamak istiyorum. Thomas şaşırmıştı. Daha önce Chuck'ın hiç bu kadar anlamlı ve doğru bir şeyler söylediğini duymamıştı. Seni anlıyorum, diye mırıldandı. Chuck'ın boyu kısa olduğu için Thomas onu göremiyordu. Fakat çocuğun bir sonraki cümlesinden sonra gözlerinin hüzünle, hatta belki yaşlarla dolduğunu düşündü. Eskiden ağlardım. Her gece. Bunun üzerine Thomas Albie'yi aklından çıkardı. Öyle mi? Altını ıslatan bebek gibi. Neredeyse sen gelene kadar öyleydim. Sonra herhalde durumu kabullendim. Her ne kadar her gün buradan kurtulmak istesek de Karen artık evim gibi oldu. Ben geldiğimden beri sadece bir kez ağladım. Onda da az kalsın canlı canlı yenecektim. Çok salak olmalıyım. Chuck konuyu açmasa Thomas bunu itiraf edemeyebilirdi. Ağladın mı? Diye sordu Chuck pencerenin ardından. Peki sonra? Evet, sonuncusu da uçurumdan düştüğümde boğazım ve ciğerlerim acıyana kadar ağladım. Thomas her şeyi çok net hatırlıyordu. Bir anda patladım ama daha iyi hissetmemi sağladı. Sakın ağladığın için kendini kötü hissetme. İyi geliyor değil mi? Çok garip. Birkaç dakika boyunca ikisi de konuşmadı. Thomas Chuck'ın gitmemesini diliyordu. Thomas, dinliyorum. Sence ailen var mı? Gerçek bir aile yani. Thomas üzüntüsünü bastırmak için kahkaha attı. Tabii ki çıkıntı. Kadın erkek ilişkilerini açıklamama gerek yok herhalde. Thomas'ın morali bozulmuştu. Çünkü birinin bu konuyu ona anlattığını biliyordu ama kimin anlattığını hatırlayamıyordu. Öyle demek istemedim, dedi Chuck mutsuz bir ses tonuyla. Kendi kendine mırıldanır gibiydi. Değişim geçirenlerin çoğu o kadar kötü şeyler hatırlıyorlar ki kimseye anlatmıyorlar bile. Ben de eskiden iyi bir hayatım olup olmadığı konusunda şüpheye düşüyorum. Yani demek istediğim bir yerlerde beni özleyen bir annem ve babam olması mümkün mü? Sence onlar da gece ağlıyorlar mıdır? Thomas gözlerinin dolduğuna inanamadı. Geldiğinden beri o kadar çok şey yaşamıştı ki Kayran'daki çocukların aileleri olduğunu ve onları özlediklerini düşünmemişti. Yalnızca oradaki amaçlarını, onları oraya kimin gönderdiğini ve nasıl kurtulacaklarını merak etmişti. İlk kez Chuck adına o kadar sinirlendi ki birilerini öldürebilecek hale geldi. Onun okula gitmesi gerekiyordu. Evde olmalıydı. Komşuların çocuklarıyla oynamalıydı. Akşamları onu seven, onun için endişelenen ailesinin yanına gitmeliydi. Her gün ona zorla duş aldıran annesinin ve ödevlerine yardım eden babasının yanında olmalıydı. Bu zavallı, masum çocuğu ailesinden ayıran kişilerden nefret etti. Bu kadar yoğun bir nefret duygusunun mümkün olduğunu bile bilmiyordu. Onları öldürmek, işkence yapmak istiyordu. Çak'ın mutlu olmasını istiyordu. Fakat mutluluk artık hayatlarında yoktu. Sevgi hayatlarından çıkarılmıştı. Dinle beni Çak. Thomas duraksadı. Sesinin çatlamaması için sakin kalmaya çalıştı. Ailen olduğuna eminim. Bunu biliyorum. Kulağa çok kötü geliyor ama eminim annen şu anda odanda yastığını kucağına almış, dışarı seni ondan çalan dünyaya bakıyordur. Ve eminim ağlıyordur. Çok fena hem de. Ağlamaktan gözleri şişmiştir. Çak karşılık vermedi. Ama Thomas sessizce burnunu çekmesini duyabiliyordu. Vazgeçme Çak. Buradan çıkış yolu bulacağız. Ben de artık koşucuyum. Hayatım üzerinde yemin ederim ki seni annene kavuşturacağım. Annen bir daha ağlamayacak. Thomas söylediklerinde ciddiydi. Bunu kalbinde hissediyordu. Umarım söylediklerin gerçekleşir, dedi Çak titrek bir sesle. Pencereden baş parmağını kaldırdı ve oradan uzaklaştı. Thomas ayağa kalkıp bir süre odanın içinde gezindi. Sözünü tutacaktı. Söz veriyorum Çak, diye fısıldadı. Seni evine götüreceğim. 31. Bölüm. Kapıların kapanmasından hemen sonra Albie, Thomas'ı çıkarmaya geldi. Thomas anahtarın kilide girdiğini duydu ve ardından hücrenin kapısı açıldı. Ölmedin değil mi? Dedi Albie. Bir önceki günden çok daha iyi görünüyordu ve Thomas ona bakmaktan kendini alamıyordu. Rengi yerine gelmişti. Gözlerindeki kırmızı damarlar kaybolmuştu. 24 saatte 5 kilo almıştı sanki. Thomas'ın kendisine baktığını fark eden Albie, ''Lanet olsun çocuk, ne bakıyorsun?'' diye sordu. Thomas yavaşça başını iki yana sallayıp kendine geldi. Albie'nin ne hatırladığını, ne bildiğini ve hakkında neler söylediğini merak ediyordu. ''Ne, hiç. Bu kadar çabuk iyileşmiş olmana şaşırdım sadece. İyi misin?'' Albie sağ pasını gösterdi. ''Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Hadi çık.'' Thomas endişelerini belli etmediğini umarak dışarı çıktı. Albie kapıyı kapadı ve ona döndü. ''Öyle dediğime bakma. Aslında berbat hissediyorum.'' ''Evet, dün öyle gözüküyordun.'' Albie ona ters ters bakınca Thomas toparlamaya çalışarak ''Ama bugün çok iyi gözüküyorsun, gerçekten.'' dedi. Albie anahtarları cebine koydu ve binanın duvarına yaslandı. ''Dünkü konuşmamız neydi öyle?'' Thomas'ın kalbi hızla atmaya başladı. Albie'nin konuşmasına nasıl devam edeceği hakkında hiçbir fikri yoktu. ''Ah, evet, hatırlıyorum. Ne gördüğümü biliyorum çaylak. Şu an çok net hatırlamıyorum ama asla unutmayacağım. Korkunçtu.'' Anlatmaya çalışınca bir şey beni boğmaya başladı. Şimdi de gördüklerim zihnimde yavaş yavaş kayboluyor. Sanki aynı şeyi hatırlamamı istemiyor gibi. Thomas önceki gün olanları düşündü. Albie'nin yatakta krize girip kendini boğmaya çalışması. Gözleriyle görmemiş olsa böyle bir şeyin olduğuna asla inanmazdı. Her ne kadar alacağı cevaptan korkuyor olsa da o soruyu sorması gerekiyordu. Beni gördüğünü söyleyip duruyordun. Ne yapıyordun? Albie cevap vermeden önce bir süre uzaklara doğru baktı. Sen yaratıcılarla birlikteydin. Onlara yardım ediyordun. Ama beni şok eden bu değildi. Thomas karnına yumruk yemiş gibi hissetti. Yardım mı ediyordum? Bunun ne anlama geldiğini soramadı. Albie devam etti. Umarım değişim bize gerçek anılarımızı hatırlatmıyordur. Bazıları aslında gerçek olmayan şeyleri gördüğümüzü söylüyor. Umarım öyledir. Eğer dünya benim gördüğüm gibi ise... Konuşmasını yarıda kesti ve sessizliğe büründü. Thomas'ın kafası karışmıştı fakat üsteledi. ''Benimle ilgili gördüğün şeyi söyleyemez misin?'' Albie başını iki yana salladı. ''Hayatta olmaz. Bir kez daha kendimi boğma riskini göze alamam. Beynimize bizi kontrol etmek için bir şey yerleştirmiş olabilirler. Tıpkı hafıza kaybı gibi.'' ''Madem çok kötü biriyim, belki de hapishanede kilidi tutmalısın.'' dedi Thomas şakayla karışık. ''Çaylak, kötü biri değilsin. Lüle kafalı çıkıntının teki olabilirsin ama kötü değilsin.'' Albie'nin genelde çok ciddi olan suratında ufak bir gülümseme belirdi. ''Mino ve beni kurtarmak için kendini riske atman, bunu yapan biri kötü olamaz. Izdırap serumu ve değişim olayında garip bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Umarım bizim iyiliğimiz içindir.'' Albie'nin Thomas'ın iyi biri olduğunu düşünmesi, Thomas'ı o kadar rahatlatmıştı ki sözlerinin devamını doğru düzgün dinlemedi bile. ''Anıların ne kadar kötüydü?'' ''Büyüdüğüm, yaşadığım yeri hatırladım. Ve eğer Tanrı'nın kendisi gelip bana eve dönebileceğimi söylese...'' Albie yere bakıp başını iki yana salladı. ''Eğer gördüklerim gerçekse çaylak, sana yemin ederim geri dönmektense ızdırap verenlerle kalmayı tercih ederim.'' Thomas durumun bu kadar kötü olmasına şaşırmıştı. Albie'nin daha fazla detay vermesini istiyordu. Fakat çocuk daha önceki gün kendini boğmaya çalışmıştı. Bu yüzden ısrar edemedi. ''Belki de gerçek değillerdir Albie. Belki ızdırap serumu halüsinasyonlar görmene neden olan bir tür uyuşturucudur.'' Thomas boşuna konuştuğunun farkındaydı. Albi bir süre düşündü. Uyuşturucu, halüsinasyon. Başına hayır anlamında salladı, sanmam. Thomas en azından denemişti. Yine de buradan çıkmak zorundayız. Evet, teşekkürler çaylak, dedi Albi imalı bir şekilde. Senin motive edici konuşmaların olmasa ne yapardık bilmiyorum, dedi ve bir kez daha belli belirsiz gülümsedi. Albi'nin ruh halinin değişmesi Thomas'ın sıkıntısını dağıttı. Bana çaylak demeyi kes artık. Çaylak olan o kız. Pekala çaylak. Albi konuşmanın bittiğini belli edercesine iç geçirdi. Git biraz yemek ye ve bir günlük korkunç hapis cezan sona erdi. Bir gün fazla bile geldi. Albi'ye sormak istediği bir sürü şey olmasına rağmen hapishaneden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Ayrıca açlıktan ölmek üzereydi. Albi'ye bakıp sırıttı ve doğruca mutfağa gitti. Yemek muhteşemdi. Tava, Thomas'ın geç kalacağını bildiğinden ona bir tabak dolusu biftek ve patates ayırmıştı. Yanına da dolapta kurabiye olduğunu yazan bir not bırakmıştı. Aşçı toplantıda ona verdiği desteği devam ettiriyordu. Thomas yemeğini yerken kuşçu eğitiminin ilk günüyle ilgili bilgi vermek üzere olan Minho geldi. O gece yatmadan önce düşüneceği bir şey çıkmıştı. Konuşmaları bittiğinde Thomas bir önceki gece uyuduğu ölü kafalardaki ıssız köşesine gitti. Chuck'la konuşmasını düşündü. Kendisine ilgiciler dileyen bir ailenin olmasının nasıl bir şey olduğunu merak etti. Birkaç çocuk Kayran'da geziniyordu. Ama onun dışında etraf sessizdi. Herkes bir günden daha kurtulmak istercesine uyumaya gitmişti sanki. Thomas'ın istediği şey tam da bu olduğu için durumdan şikayetçi değildi. Bir önceki gece bırakılan battaniyeler hala orada duruyordu. Uzanıp aldı ve sarmaşıklarla kaplı duvara yaslanıp battaniyeleri üzerine örttü. Rahatlamak için ormanın kokusunu içine çekerek derin bir nefes aldı. Hava mükemmeldi. Bir kez daha Kayran'daki havanın nasıl böyle olduğunu merak etti. Yağmur ya da kar yağmıyordu. Asla çok sıcak ya da çok soğuk olmuyordu. Ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaştırılıp korkunç yaratıklarla dolu bir labirent hapsedilmiş olmasalar, Kayran cennet gibi bir yer olabilirdi. Kayran'daki bazı şeyler fazlasıyla mükemmeldi. Bunu biliyordu ama açıklayamıyordu. Yemekte Minho'nun labirentin büyüklüğüyle ilgili söylediklerini düşündü. Ona inanıyordu. Uçurumdayken labirentin ne kadar büyük olduğunu fark etmişti. Fakat böyle bir yapının nasıl inşa edildiğini bir türlü anlayamıyordu. Labirentin yolları kilometrelerce uzunluktaydı. Koşucuların her gün insanüstü bir çaba sarf etmeleri gerekiyordu. Yine de bir türlü çıkış yolu bulamamışlardı. Fakat durumun ümitsizliğine rağmen vazgeçmemişlerdi. Yemekte Minho ona bir labirente kaybolan kadının biri hakkında eski bir hikaye anlatmıştı. Hatırlayabildiği garip şeylerden biriydi. Sahilini iç duvardan ayırmayarak ilerlemiş ve dolayısıyla sürekli sağ dönerek sonunda çıkışı bulmuştu. Mantıklı geliyordu. Fakat orada değil. Orada her yol Kayran'a çıkıyordu. Bir şeyleri atlıyor olmalıydılar. Yarın eğitime başlayacaktı. Yarın onlara atladıkları şeyi bulmalarında yardımcı olabilecekti. O an Thomas bir karar aldı. Anlam veremediği, yaşadığı tüm kötü olayları, her şeyi unutacaktı. Bu gizemi çözecek ve eve dönmenin bir yolunu bulacaktı. Yarın diye düşündü. Ve sonunda uyuyakaldı. 32. Bölüm. Minho şafak sökmeden Thomas'ı uyandırdı. Ve fener ışığını çiftlik evine doğru tutarak kendisini takip etmesini işaret etti. Thomas sabah sersemliğini çabucak üzerinden attı. Eğitimle başlayacağı için oldukça heyecanlıydı. Battaniyenin altından çıktı ve çimenlerin üzerinde uyuyan kayranların arasından eğitmenini takip etti. Çocukların horlamaları, yaşadıklarının tek belirtisiydi. Sabahın ilk ışıkları Kayran'ı hafifçe aydınlatmaya başlamıştı. Thomas orayı daha önce hiç bu kadar huzurlu görmemişti. Kan evindeki horozlardan biri öttü. Minho çiftlik evinin arkasında bir köşeden bir anahtar çıkardı. Kırık bir kapıyı açtı ve karşılarına Ardi'yi çıktı. Thomas içeride ne olduğunu çok merak ediyordu. Minho feneri gezdirdikçe halatlar, zincirler ve diğer ötebelileri görebildi. Sonunda fener ışığı koşu ayakkabılarıyla dolu bir kutunun üzerinde durdu. Bu, Thomas'a o kadar sıradan bir şey gibi gelmişti ki neredeyse gülecekti. İşte bir numaralı ihtiyacımız, dedi Minho. En azından bizim için. Ara sıra kutuyla yenilerini gönderiyorlar. Ayakkabılarımız kötü olsaydı ayaklarımız şişip dururdu. Eğilip ayakkabıları karıştırdı. Kaç numara giyiyorsun? Kaç numara mı? Thomas kısa bir süre düşündü. Ben bilmiyorum. Hatırlayabildiği ve hatırlayamadığı şeyler o kadar garipti ki. Kayran'a geldiğinden beri giydiği ayakkabıyı çıkarıp içine baktı. 46. Tanrım, ne kadar büyük ayakların var. Minho elinde parlak gümüş rengi ayakkabıyla ayağa kalktı. Dostum, bunlarla kano bile yapabiliriz. Güzelmiş. Thomas ayakkabıları bir an önce deneme hevesiyle Ardiye'den çıktı. Minho da birkaç şey daha aldıktan sonra onun yanına gitti. Bunları sadece koşucular ve liderler alabilir, dedi Minho. Thomas başını kaldıramadan kucağına plastik bir kol saati düştü. Siyah ve oldukça sadeydi. Sadece saati gösteren dijital bir ekranı vardı. Bunu tak ve sakın çıkarma. Hayatın buna bağlı olabilir. Thomas bunu aldığına sevindi. Güneşe ve gölgelere bakınca saati az çok tahmin edebiliyordu. Ama koşucuların daha kesin bir zaman kavramına ihtiyacı vardı. Saati taktı ve ayakkabıları denemeye koyuldu. Minho konuşmaya devam etti. Burada sırt çantası, su şişeleri, öğle yemeğini koyabileceğim bir kap, şortlar, tişörtler falan var. Thomas kendisine bakması için dürttü. Elinde parlak beyaz kumaştan dikilmiş sıkı iç çamaşırları vardı. Bunlara koşucu külotu diyoruz. Rahat tutuyor. Rahat mı? Evet, bilirsin işte. Tamam, anladım. Thomas iç çamaşırlarını ve diğer eşyaları aldı. Her şeyi düşünmüşsünüz. 2 yıldır her gün koşunca ihtiyaçlarını belirleyebiliyor ve isteyebiliyorsun. Kendi sırt çantasını doldurmaya koyuldu. Thomas şaşırmıştı. Nasıl yani? Bir şeyler talep edebiliyor musun? İhtiyacın olan şeyleri yani. Onları oraya gönderenler neden bu kadar yardımcı oluyorlardı ki? Elbette. Kutuya not bırakıyoruz ve onlara iletiliyor. Tabii ki yaratıcılar her zaman her istediğimizi göndermiyorlar. Hiç harita istediniz mi? Minho güldü. Evet, denedik. Bir keresinde televizyonda istedik ama maalesef göndermediler. Sanırım o pisikler labirentte yaşamadığın sürece hayatın ne kadar güzel olduğunu bilmemizi istemiyorlar. Thomas geldikleri yerde hayatın güzel olduğundan o kadar da emin değildi. Nasıl bir dünyada insanlar çocukların böyle yaşamasına izin verirdi ki? Bu düşüncesine şaşırdı. Sanki hafızasında bir şeyler tetiklenir gibi oldu fakat anında kayboldu. Ayakkabılarının bağcıklarını bağladı ve denemek için ayağa kalkıp küçük daireler çizerek koştu, zıpladı. Oldukça rahatlar, sanırım hazırım. Minho hala çantasını doldurmakla meşguldü. Kafasını kaldırıp Thomas'a iğrenerek baktı. Balerin gibi zıpladıkça tam bir aptal gibi görünüyorsun. Kahvaltısız, yemeksiz ve silahsızken sana iyi şanslar. Thomas ürpererek hareket etmeyi bıraktı. Silah mı? Evet. Minho ayağa kalkıp yeniden ardiyeye girdi. Gel de göstereyim. Thomas Minho'yu takip etti ve koşucunun birkaç kutuyu duvardan çekmesini izledi. Yerde küçük bir kapak vardı. Minho kapağı kaldırınca Thomas aşağı inen ahşap merdivenleri gördü. Geli gibi sersemler erişmesin diye bodrumda saklıyoruz. Gel hadi. Önden Minho gitti. Ahşap basamaklar ağırlıklarıyla gıcırdıyordu. Yoğun küf kokusu ve tuza rağmen serin hava boğucu değildi. Son basamağa da indiklerinde Minho odadaki tek ışık kaynağı olan ampulü yaktı. Oda Thomas'ın beklediğinden daha büyüktü. Yaklaşık 10 metrekareydi. Duvarlarda sıra sıra raflar ve birkaç tane küçük ahşap masa vardı. Her yerde ahşap sopalar, metal oklar, kümeslere çekilen türde ağlar, dikenli teller, testereler, bıçaklar ve kılıçlar vardı. Duvarların birinde sadece okçuluk malzemeleri vardı. Ahşap yaylar, oklar, fazladan ipler. Thomas onları görünce aklına Albi'nin beni vurması geldi. Vay canına, diye mırıldandı Thomas. Başta bu kadar silah ihtiyaç duymaları onu dehşete düşürmüştü. Fakat silahların çoğunun üzerinde kalın toz tabakasını görünce rahatladı. Çoğunu kullanmıyoruz, dedi Minho. Ama belli olmaz. Genelde yanımıza birkaç keskin bıçak alırız. Köşedeki kapağı açık ahşap sandığı gösterdi. İçinde her türlü bıçak vardı. Thomas, Kayranların çoğunun bu odayı bilmediğini umut etti. Bu kadar çok silah olması biraz tehlikeli değil mi? Diye sordu. Ya ben kafayı sıyırıp bana saldırmadan önce buraya gelseydi? Minho cebinden anahtarları çıkarıp salladı. Anahtarlar sadece şanslı birkaç kişide var. Yine de dırdır etmeyi kes de birkaç tane bıçak al. Keskin olduklarından da emin ol. Sonra da kahvaltı yapıp öğle yemeğimizi hazırlayalım. Labirente girmeden önce harita odasına gitmek istiyorum. Thomas bunu duyunca heyecanlandı. Koşucuların oraya girdiklerini gördüğü günden beri içeri hep merak etmişti. Kıvıçık saplı kısa bir bıçak aldı. Bir tane de uzun siyah ağızlı aldı. Eski heyecanı azalmıştı. Labirentteki yaratıkları çok iyi bilmesine rağmen oraya silahla gitme nedenlerini düşünmek istemiyordu. Ayrım sonu. Sayfa 214.